Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri'nin çok dikkat çeken bir hususiyeti var, özelliği var. Ya da şöyle diyelim, bu zamanda mürşit olmak konumunda olanların böyle olması gerektiğinden, bu zamandaki hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kişilerin bu şekilde olması gerektiğinden altının çizilmesi gereken bir husus var. Kendi şahsını hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'den şiddetle çekiyor. Kendisinin görülmesini asla arzu etmiyor. Fakat bu paralel yapı, işte bu gruba baktığımızda her şey bir kişinin elinde. İşte bütün muvaffakiyetler ondan biliniyor. Yüksek makamların sahibi diye gösteriliyor. Bütün tabi ve takipçileri aklını adeta onun cebine koymuş. Yani hiçbir sorgulama, hiçbir sözlerini, hükümlerini ve işte emirlerini diyelim, kayıtsız şartsız kabul etme durumu söz konusu. Ama bizim hizmetimizde böyle bir şey yok.
Yok.
Yani Risale-i Nur hizmet-i imaniyesinde şahıs merkezli bir hareket yok. Daha doğrusu bir şahsın başımıza geçsin de bize emir versin diye bir ihtiyaç da yok ona. O şekilde bir hizmet tarzı, hizmet modeli yok. Yani şahs-ı manevi merkezli, kitap odaklı, Kur'an odaklı, şahıs odaklı bir çalışma, bir faaliyet söz konusu değil. Bu durumu biraz açıklayabilir miyiz?
Zaten üstadları malumunuz, üstadınız layuhdi değildir. Yani onu hatasız zannetmek hatadır.
Hatasız değildir.
He, yani üstadları hatasız değildir. Niye? Çünkü neticede bir kuldur yani, bir beşerdir yani. İnsan hatadan hali olamaz. Varsa bir hata, o zaman kendisi de ne diyor? Bunu düzeltmeniz için rahat bir şekilde bana müracaat edebilirsiniz. İkincisi, benim söylediğim herhangi bir sözü ben söyledim diye hemen alıp kalbinize koymayınız.
Evet.
Aklın mizanını alınız diyor, değil mi? Aklın mizanıyla tartınız, alınız oraya. Altın çıkarsa, beğendiğiniz kıymetli bir mal ise onu alın kalbinize koyun, saklayın.
Mihenge vurun diyor.
Değil mi? Aklın mihengi mesela. Şeriatın mihengi mesela. Altın çıkmadı, bakır çıktı. Sahte yani. O zaman arkasına diyor, bedduayı ve gıybeti takınız, bana tekrar iade ediniz diyor mesela. Şimdi buradan yola çıkarak ne diyoruz? Üstad istedi, ben söyledim diye herhangi bir şeyi kabul etmeyiniz, ederseniz yanlış edersiniz. Herhangi bir şey söylediğim vakitte hemen kalbinize koyarsınız, o da yanlıştır. Olur ki yani ben bilerek ya da bilmeyerek müfsitlik etmiş olabilirim. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez, değil mi? Daima sureti haktan görünür. Belki ben de müfsidim diyor haşa, değil mi mesela? Dolayısıyla üstadları bile kendisi için böyle söyleyince o zaman ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile beslendiğinden dolayı onu hariç tutuyoruz. Peygamberler doğrudan Cenab-ı Hak'tan vahiy aldıkları için onları müstesna kılıyoruz. Onlar masumdur. Diğer zatlar ise vazifeli ise mahfuzdur. Cenab-ı Hak muhafaza eder. Ama yine de bir hata yapma imkanı, durumu.
Potansiyeli var değil mi?
Evet. Hata yapma potansiyeli var. Yapabilir. Ha, bu yaptığı şeyler de elbette birileri ihtar ettiği vakit ya izahını yaparlar, bizim bilmediğimiz şeyler de olabilir, ya da o hatalarından dönmüşlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri'nin verdiği çok fetvadan daha sonra geri döndüğü, müştehid efendilerimizin verdiği fetvalardan geri döndükleri buna çok güzel örneklerdir. Fetva vermiş ama daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın bir rivayetini gösteriyorlar. Ya da bir icmanın ya da herhangi bir bu manadaki büyük alimin ya da bir sahabe efendimizin bir ifadesini gösterdikleri vakit tekrar mizanı alıyor, tekrar tartıyor. Vazgeçtiği önceki fetvadan tekrar geri döndüğü de alimlerimizin anlattığı hakikatlardır, değil mi? Dolayısıyla buradan yola çıkarak diyoruz ki bir zatın belki bir bildiği vardır. O zaman karışmayalım gibi bir ifade yanlıştır. Biz bilmiyoruz. Onlar muhakkak peygamberle görüşür gibi bir ifade. Onlar muhakkak Kur'an'dan daha farklı dersler almışlardı. Şimdiki büyük alimlerin, şimdiye kadarki bütün hiçbir alimin Kur'an'dan almadığı dersi almışlardır gibi şeriata doğrudan doğruya %100 ters düşen herhangi bir şeyi kabul etme gibi bir durumun kesinlikle yanlış olduğunu üstadımız bu gibi ifadelerle bize ne yapıyor? Aktarıyor.
Evet.
29. mektupta özellikle şahs-ı manevi üstadımız nazara veriyor. Yani şahıs nazardan çekilecek, şahs-ı manevi ön plana çıkacak. Şu zaman cemaat zamanıdır. şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, temsilcisi olmazsa, bir cemaatle beraber hareket etmezse, bir cemaatin şahs-ı manevisini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur. Bu 29. mektupta. Mesela Kastamonu'da şöyle bir şey geçiyor. Yine aynı manaya destek veren, kuvvet veren. Bu zaman cemaat zamanıdır.
Evet.
Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden 1000 derece ziyade kıymet ve ehemmiyet vermekle bir batmanı kaldırmayan zayıf omuzuna binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir. Şimdi duyuyoruz. Şu kadar ülkedeki bütün faaliyetlerin hepsinin imzasını atan bir şahıstır. Gazetenin bütün hepsinin manşetlerini atan bu şahıstır. Bütün bu manadaki hizmetle alakalı kararları veren bu şahıstır. O zaman bu şahıs ne oldu? Ya diyeceksiniz ki çok müthiş bir ilahi mevhibeyle iş yapıyor. Ya da Allah muhafaza ciddi manada bir tehlike bekliyor bizi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 yaşında vefat etmesinin hikmetini üstadımız anlatırken, hikmet olarak, 63 yaş ve üstü artık beşeri bazı hallerin, bazı sıkıntıların ortaya çıktığı dönemdir. Şer'an, ümmet onun her halini sevmek, her halini beğenmek zorunda olduğundan, insanlığa ve beşeriyete ait bazı sıkıntıların zuhur edip de insanların ve ümmetin ona gereken hürmeti gösteremeyeceği gibi bir durum olduğundan, hem onu hem de ümmeti nazarlardan muhafaza etmek, ondan sonra sıkıntılardan tahir kılmak için Cenab-ı Hak onu huzuruna, evce, adaya aldı diye bir hikmetli değerlendirme yapıyor üstadımız, değil mi? Ne oldu şimdi? 75 yaşında, 80 yaşında bir insanın, kendi evini idare etmekten aciz olan bir insanın, dünyadaki bütün faaliyetleri bizzat kendisi kontrol ediyor, bizzat kendisi yapıyor gibi bir ifadeye biz ne yapmıyoruz? Destek vermiyoruz. Aklen de bunu muhal görüyoruz. Belli ki daha farklı şeytan akıllı insanların desteğiyle bazı şeyler yaptığının da kanaatine varmış oluyoruz yani.
Evet.
Emirdağ'da da bununla alakalı bir kısa bir yer var. Onu da okuyalım, geçelim. Baki bir hakikat fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Diyanet İşleri Başkanımızın da FETÖ üzerinden Rıssai Nur'a bakmak hatadır, fitnedir gibi bir şey var malumunuz. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Cenab-ı Hak ondan da razı olsun, onu da tebrik ediyoruz. Aynı bu ifadeyi kullanıyor. Baki bir hakikat fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Edilse hakikate zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz, bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. Şimdi bakın, evet. Ehli dalaletin bir şey nedir, metodu nedir? Bir eseri, bir cemaati, bir hizmeti, bir faaliyeti nazarlardan düşürmek için onun sahibi olan şahsın kusurlarını göstermekle onun bütün davalarını ne yapıyor? Bitiriyor. Eserini çürütüyor. Doğru mu?
Evet. Doğru.
Şimdi burada şu andaki bu gruba yönelik yapılan faaliyetlerde biz bunu görüyor muyuz? Evet. Belki onun kitaplarında yani ciddi manada İslamiyet'e hizmet edecek değerlendirmeler, faaliyet, neticede Kur'an'dan alınmış, sünnetten süzülmüş çok şeyler mesela. Peki niye hepsini şimdi millet çöplere atıyor? Niye yani? O şahsın hataları, kusurları, eksiklikleri birilerinin nazarına dokundu. Onun kusurlarını göstermekle bütün eserler ne oldu? Milletin nazarında artık bunlar okunmaz, bunlar değersizdir, bunlar zararlıdır diye dedirtti. Doğru mu? İşte Üstad Seri buna nazar veriyor. Bir insanın hatası yüzünden bütün onun yaptığı faaliyetler lekeder olmasın diye bu şahsı nazardan çekmeli, şahsı manevi, cemaatin güzelliğini ortaya koymalı diye bize bu değerlendirmeyi üstadımız yapıyor.
Yani dolayısıyla şunu da ifade etmek lazım. Hakikat vaka sizin dediğiniz gibi ama onlar yani o grupta böyle bir hassasiyet söz konusu değil. Yani hep bir kişi nazara veriliyor. Ve onlarla karıştırılmaya çalışılan cemaatlerin şeyi esas ve umdesi ise bu cihette hadiseye bakışıysa böyle. Bizde şahsiyet yoktur, şahsçılık yoktur, şahs-ı manevi vardır. Onlarla ayrılan temel derin çizgilerden bir tanesi de budur, evet, diyebiliriz.
Allah razı olsun.